Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimize tekrar sizlerle beraberiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek İran halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışıyoruz. Bugün yine Gilan ilinden sizlere bahsedeceğiz.
Değerli dinleyiciler, son birkaç sohbetimizde sizlerle birlikte yemyeşil Gilan ilini gezerek bazı yöresel yemekleri ve gezilecek mekanlarıyla tanıştık. Geçen sohbetlerimizin devamında bugün çok güzel ve bir o kadar enteresan Fumen kentine gideceğiz. Böylece hem bu kentin harika doğası ve tarihi mekanlarıyla tanışacağız, hem de yöresel yemekleriyle.
Fumen, Gilan elinin bahçeleri ve pirinç tarlaları arasında yer alan ve heykeller kenti olarak ün yapan şirin ve çok güzel bir kenttir. Zira bu kentin çeşitli bölgelerinde birçok heykel ve sembol yer alarak kente güzel bir hava katıyor. Gilek olan Fumen halkı doğal olarak Gilekçe konuşur. Tarihi kaynaklara göre Fumen kenti 2500-3000 yıllık geçmişe sahiptir. Ve turizm sanatı ve de ekoturizm açısından İran'da, hatta dünyada özel bir konuma sahiptir. Öyle ki eşsiz manzaraları ile turizmin kutuplarından biri haline gelmiştir.
Bölgenin en çekici tarihi eserlerinden biri Fumen kentinin 20 kilometre mesafesinde olan Rudhan Kalesi'dir. Arkeologlar bu güzel kale geçmişinin miladi 224-651 yılları arasında İran'da hüküm süren Sasaniler dönemine ait olduğunu belirtiyorlar. Dağlar ve ormanlar arasında inşa edilen Rudhan Kalesi'nin en seçkin özelliği hiçbir düşman tarafından fethedilmiş olmamasıdır. Yani hiçbir düşman oraya nüfuz edememiştir. Bu da araştırmacıların hayretine sebep olmuştur.
Bu tarihi kale iki erk ve cephaneliğe sahiptir. Erk aslında dönem hükümdarı ve ailesinin yaşadığı mekandı ve gurhane denilen cephanelik de askeri işlerin yapıldığı bölümdü. Kalenin diğer bölümlerinden birkaç giriş kapısı, hapishane, soğuk hava deposu, hamam, havuz, sarnıç, gözetleme kulesi ve odaları, bazı yerleşim birimleri, surlara değinebiliriz.
Mutfak Kültürü adlı sohbetimizin ilk bölümünde Fumen kentinin tarihi ve doğal güzelliklerine değindik. Fakat Fumen kentinin çekici yönleri sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle sınırlı değil. Bu kent Gilan ilinin diğer kentleri gibi zengin yemek kültürüne sahiptir ve bu yönüyle de turistlerin ilgisini çekiyor. Fumen kentinin güzel tatlılarından biri bir nevi kurabiye olan Fumen kuliçesidir. Bu kurabiye her zaman turistlerin ağzını tatlandırmayı başarmıştır. Fumen kuliçesi sadece yöre halkı arasında değil İran'ın diğer kentlerinde de tanınır ve sevilir. Eskiden Fumen hanımları bu kurabiyeleri evde hazırlar ve pişirirlerdi. Fakat kuliçeyi sevenlerin sayısı arttıkça şimdi aynı tarzda ve tarifle birçok kentte ve pastanelerde pişirilmektedir.
Fumen kuliçesinin hazırlanması biraz zordur. Zira hamuruna ilaveten içine konulan malzemeyi de hazırlamak gerekir. Kuliçenin iç malzemesinin hazırlanması için 3 çeşit yağ ihtiyaç vardır. Yani tereyağı, hayvansal yağ ve saf yağ. Biraz da sıvı yağ. Ayrıca 4 yemek kaşığı ufalanmış ceviz, iri taneli 500 gram şeker, 2 çorba kaşığı toz tarçın, kakule, vanilya ve 300 gram un gereklidir. Kuliçe hamurunun hazırlanması için 1 kilogram un, karbonat, kabartma tozu, 240 gram rafine edilmiş pastane yağı, 40 gram katı yağ, 50 gram sıvı yağ ve biraz da demlenmiş safran ve 400 milimetre su gereklidir.
Şimdi sıra kuliçenin hazırlanmasında. Kuliçenin iç malzemesi için önce 3 çeşit yağı ve şekeri düşük devirde karıştırırız. Fakat şekerin erimemesine dikkat ederiz. Zira erimesi halinde kuliçe kaldıkça şerbet yapar. Yağ ve şeker iyice karışınca tarçın, kakule ve vanilya eklenir ve karışılır. Daha sonra un elenerek eklenir ve karıştırılır. Şimdi kuliçenin kendi hamuru için büyük ve derince bir kapta un, kabartma tozu ve karbonat karışılır. Ortası çukur açılarak 3 çeşit yağ ve safran eklenir ve yoğrulur. Su azar azar eklenerek yoğrulmaya devam edilir. Ele yapışmayan bir hamur elde edilinceye kadar su eklenerek karıştırılır. Ardından biraz yoğrularak kabarması için 20 dakika üstü kapatılarak sıcak bir yerde bekletilir.
Kabaran hamurun havası alınır ve ceviz büyüklüğünde toplar hazırlanır. Her biri merdane ile bir tatlı tabağı kadar açılır. Ortasına iç malzeme konulup kapatılır. Ardından yine merdane ile hafif düz haline getirilir. Fumen kuliçelerin üzerindeki süslemeler, daha doğrusu damga şeklindeki şekiller kendine hastır. Fakat siz istediğiniz şekli üzerine kalıp gibi basabilir ve tepsiye dizebilirsiniz. Üzeri için yumurta sarısı ve safran sürülür. 260 derece fırın yarım saat pişirilir. Böylece Fumen kuliçeleri pişerken duyulan hoş koku evin her tarafını sarar.
İran'ın kuzey illerine giden turistler muhakkak yemeklerinden sarımsağı eksik etmezler. Sarımsak envai çeşit şekillerde İran'ın kuzey halkı tarafından tüketilir. Hatta kuzey yemeklerinin adeta temel malzemelerinden ve tanınan özelliklerindendir. Torşi tere, sirvaviç, Mirza Gasimi, morgu torş ve sirgaliye hazırlanmasında bolca sarımsak kullanılan yöre yemeklerindendir. Sarımsak ayrıca yöresel yemeklerin yanında turşu halinde de yenilir. Üstelik Gilan halkı taze sarımsakların yeşil kısmını da yemeklerinde kullanır.
Taze sarımsağın yeşil kısmı insan sağlığı için çok faydalıdır ve bol miktarda demir, C vitamini, bakır, kalsiyum, selenyum, B6 vitamini ve manganez içerir. Kan dolaşımını ve kalp damar sağlığının korunmasına da yardımcı olur. Ayrıca kolesterol ve yağ seviyelerin kontrolünde de oldukça etkilidir. Gilan halkı sarımsak ve yeşil dallarından çeşitli yemekler hazırlar ki en basitlerinden ve çok sevilenlerinden biri sirabiç veya sirbabiçtir.
Sirabiç hem pilavın yanında yenir hem de ekmekte. Bu leziz yemeğin hazırlanması için yaklaşık 300 gram yeşil sarımsak, 3 yumurta, biraz yağ ve zevke göre 100 gram tereyağı, tuz, biber ve zerdeçal gerekir. Hazırlanması için önce yeşil sarımsaklar yıkanır, fazla suyu alınır ve eşit boyda kıyılır. Sarımsaklar renk değiştirinceye kadar yağda çevrilir, isteğe göre tereyağı da eklenir. Ardından zerdeçal, tuz ve biber zevke göre ve isteğe göre eklenir. Fakat biberin fazla olması yemeğe ayrı bir tat verir. En sonunda da yumurtalar başka bir kapta çırpılır ve sarımsakların üzerine dökülür. Yumurtalar tamamen pişene kadar kapağı kapatılır. Böylece bu basit ve kolay fakat bir o kadar lezzetli olan sirabiç yemeği servise hazır hale gelir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde sizlere Gilan ilinin Fumen kentinden bahsettik. Bir sonraki sohbetimize kadar hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 19. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı ele alacağız. Üzerinde duracağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerecektir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ı tanımak, peygamberlerin ve evliyaların özelliklerini, gayb aleminin sırlarını, beşeri toplumlara hakim olan gelenekleri bilmek, insanı ve akıbetini tanımak ve öğrenmek bağlamında en yüce ilahi marifi ve geçmişlerimiz ve geleceklerimizle ilgili gaybi haberleri içerir. Bu semavi kitap ayrıca beşere ihtiyaç duyduğu ebedi saadet ve mutluluğa kavuşturacak sosyal, hukuki, iktisadi ve siyasi düzenleri de içerir.
Tüm bu özelliklerin yanında Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah'a bağlı olması, bu ilahi kitaba sıradan düşüncelerin çok çok ötesinde bir azamet kazandırır. ve bu kitap insan cismini ve ruhunu etkileyecek birçok bereket ve özel tesiri kapsar. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam da şöyle buyurur: Yüce Allah kendi kelamında tecelli eder, ancak insanlar onu göremez. İşte bu yüzden İslam peygamberi ve pak ehli beyti insanları Kur'an-ı Kerim marifiyle tanıştırarak her insanın kendi kapasitesine göre bu ilahi kitabın azametini idrak etme zeminini hazırlamaya çalışmış, böylece ebedi saadet ve mutluluğa kavuşmalar için Kur'an-ı Kerim'in hayat veren marifinden yararlanmanın ön hazırlığını yapmıştır. Bugünkü sohbetimizi özel olarak İslam peygamberi ve pak ehli beytinin Kur'an-ı Kerim azameti hakkındaki vecizelerinden bazı bölümleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
Kur'an-ı Kerim'in özel bir azameti vardır. Çünkü bu sözlerin sahibi Yüce Allah, kuryesi Hak Teala katının has meleklerinden Hazreti Cebrail ve muhatabı Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve bu ilahi kitabın müfessirleri, öğretmenleri ve ehli beyt fertleridir. Görüldüğü üzere Kur'an-ı Kerim azametine müdahil olanların tümü yine azamet açısından emsalsizdir. Ve işte böylece bu şerefli ve azametli kitabın en önemli risaleti insanlara hidayet erdirmek ve onlara yol göstermektir. Kur'an-ı Kerim bu risaletini tüm şartlarda ve beşeriyetin yaşamının tüm devrelerinde hatta en karanlık dönemlerde bile sürdürür. Toplumda hiçbir aydınlık noktası bulunmazken, insanlar bir tek emin rehber bulamazken, Kur'an-ı Kerim bütün insanları saadet ve kemale doğru hidayet erdirebilir ve adeta insanın elinde bir meşale gibi gidici saadet yolunu aydınlatır.
İslam peygamberi şöyle buyurur: Ne zaman fitneler, karanlık geceler gibi sizi sardığında hemen Kur'an-ı Kerim'e yönelin. Kim bu semavi kitabı karşısına alırsa onu cennete doğru yönlendirir. Ve kim bu kitaba sırt çevirirse onu cehenneme gönderir. Kur'an-ı Kerim en iyi yolu gösteren rehberdir.
Kur'an-ı Kerim içinde karanlığa yer olmayan nurdur. Bu yüzden eğer biri Kur'an-ı Kerim marifini öğrenmek için çaba harcar ve bu yolda seçkin bir yöntem, yani Kur'an-ı Kerim ve onu insanlara sunan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beytinin belirlediği yöntemi izlerse mutlaka hidayete erer ve asla karanlığa düşmez. Buna göre İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurur: Yüce Allah hidayete erdiren bir kitap nazil etti ve içinde iyilikleri ve kötülükleri beyan buyurdu. O zaman iyi yolu izleyin ki hidayete erersiniz ve kötülüklerden uzak durun ki doğru yolu izleyin.
Kur'an-ı Kerim'in azametinin bir boyutu da kendisinden önceki ilahi kitaplarda eski peygamberlere nazil olan tüm marifi kapsamasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim tüm ilahi kitapları nihai ve en mükemmel şeklidir. Ve bu kitabın içeriği kendinden önce gelen kitapların içeriğinden kopuk değildir. Kur'an-ı Kerim ister reddettiği hükümler, ister onayladığı hükümler olsun, kendinden önce gelen tüm semavi kitapların hükümlerini kapsar. Bu özelliği Kur'an-ı Kerim marifinin diğer semavi dinlerin izleyenleri tarafından benimsenmesini kolaylaştırır. Yüce Allah Yunus suresinin 37. ayetinde şöyle buyurur: Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Onda şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. İslam peygamberi de bu meale işaretle şöyle buyurur: Uzun sureler Tevrat'ın yerine bana verildi ve İncil'in yerine de yüzlü sureler ve Kur'an-ı Kerim bizzat semavi kitapların şahidi ve onlara musallattır.
Thank you. İmam Ali Aleyhisselam Nehcü Bela adlı kitapta Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim dış yüzü güzel ve iç yüzü derindir. Acayipleri sonsuzdur. İçindeki sırlar son bulmaz ve cahilliğin karanlığı ondan başka hiçbir şeyle bertaraf olmaz. Kur'an-ı Kerim'in bir dış yüzü ve bir de iç yüzü vardır. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü genel görüntüsü ve iç yüzü de özel görüntüsüdür. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü dala ve iç yüzü köke benzer. İmam Bakır Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü hakkında Allah Resulü'nün değerli sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari'ye şöyle buyurur. Cabir, Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü vardır ve iç yüzünün de bir iç yüzü vardır. Ey Cabir, Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey beşeri akıl ile tefsir edilemez. Zira ayetin başı bir şeyle ilgili olabilir ve sonu başka bir şeyle. Kur'an-ı Kerim çeşitli boyutları olan sürekli kelamdır.
İmam Zeynul Abidin aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyurur. Yüce Allah'ın kitabın dört şey içerir. İbareler, işaretler, incelikler ve hakikatler. İbareler tüm insanların anlamasında uygundur. İşaretler ise has ve bilge insanlara özgüdür. İncelikler evliyalara ve hakikatleri de ilahi peygamberlere özgüdür.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 19. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri.
XII. İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kaybetinden sonra İslam'ın 1200 yıllık tarihinde Şii aleminde binlerce büyük fakih ve alim yetişerek bilimlerinin nuruyla ilahi hidayet yolunu aydınlatmıştır.
Bu çerçevede sizler için büyük alimler ve faaliyetleri ve eserleriyle tanışmak üzere Şii tarihinin büyük alimleri başlığı altında hazırladığımız programımızın 46. bölümünü sunuyoruz sizlere.
Geçen bölümde Şeyh Cafer Necefi adıyla ün yapan Kaşiful Gıta, Şeyh Cafer Kebir ve Şeyhul Meşayih lakaplı Cafer bin Hıdır bin Yahya Cenaci Helli Necefi'den söz ettik ve dedik ki Kameri 13. yüzyılın en büyük alimlerinden ve Allame Vahid Behbahani ve Allame Bahrul Ulum'un en seçkin talebeleridir. Şeyh Cafer Kaşiful Gıta, Allame Bahrul Ulum'un vefatından sonra Şia Müslümanların önderi ve taklit mercii oldu.
Geçen bölümde yine Şeyh Cafer Kaşiful Gıta'nın aynı zamanda sosyal ve siyasi faaliyetleri olan bir alim olduğunu ve ilmi değerli faaliyetlerinin yanı sıra Müslümanların işleriyle de yakından ilgilendiğini ve Müslümanların huzur içinde yaşamaları, can, namus ve malını korumak için kılıç bile kuşandığını ve yine krallarla yapıcı ve etkili ilişki kurmaktan da korkmadığını ve bu sayede İslam ülkeleri arasında birçok büyük savaşı engellediğini beyan ettik.
Şeyh Cafer Kaşfır Kıta'nın Şia mezhebinin savunma yolunda en etkili hareketlerinden biri sapkın Vahabiler Kameri 1215'te Necef kentine saldırdıkları sırada gerçekleşti. Muhammed bin Abdülvahab'ı izleyen Vahabiler Müslümanların ister Şia ister Sünni birçok ameli şirk içerikli olduğunu iddia ediyor ve bu sapkın anlayışa dayanarak başta Şia Müslümanlar olmak üzere birçok Müslümanı kafir biliyor ve din ve Kur'an-ı Kerim'den yanlış tefsirleriyle Müslümanları yağmalıyor ve katlediyordu.
Sapkın Vahabiler Kameri 1215 yılında aynı anlayış temelinde Kerbela ve Necef'e saldırdılar ve İmam Hüseyin aleyhisselamın mutahhar türbesini ve kubbesini tahrip ettikten sonra kutsal türbede bulunan yüzlerce kadını ve erkeği kılıçtan geçirerek katliam ettiler. Vahabiler daha sonra Kerbela kentini yağmalamaya başladılar ve bu saldırıdan haberi olmayan masum Kerbela halkını sırf Şia oldukları için katlettiler.
Sapkın Vahabilerin bu cinayetinin haberi Necef'e ulaştı ve kent halkını perişan ve muzdarip etti. O sıralarda Necef'te ikamet eden Şeyh Cafer Kaşfır Kıta kent halkını kenti savunmaya teşvik etti. Şeyh Cafer'in kendisi bizzat silah kuşandı ve ulemayı, talebeleri ve halkı da silahlandırdı. O günlerde Şeyh Cafer'in evi silah ve cephane deposu ve mücahitlerin toplandığı mekandı. Şeyh Cafer Kaşfır Kıta'nın önderliğinde Necef halkı tam 4 ay boyunca sapkın Vahabilere karşı direndi ve saldırganlar sonunda kente giremediler. Bu maceranın ardından Şeyh Cafer Necef kentinin çevresine güçlü ve yüksek bir hisar inşa edilmesini ve böylece kentin Vahabi saldıranlardan korunmasını emretti.
Öte yandan Şeyh Cafer Kaşfır Kıta'nın Müslümanların canını ve malını saldırılara karşı koruma yönündeki hassasiyeti, Necef ve çevre halkı her türlü hadisede hemen Şeyh Cafer'in evinin kapısını çalmalarına yol açtı. Şeyh Cafer Kaşfır Kıta, Vahabilerin sapkın inançları ile ilmi mücadele doğrultusunda Mehcurur Reşad Lemen Aradus Sedat adında bir kitap yazarak Vahabilerin görüşlerini irdeleyerek reddetti. Bu eser bu alanda bir ilkti.
Şeyh Cafer Kaşfır Kıta Kameri 1222 yılında İran'a geldi ve halk ve ulema tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Şeyh Cafer bu seyahati sırasında İran'ın çeşitli bölgelerinde muhteşem vaaz ve tartışma celseleri düzenledi ve Şia mezhebini yaygınlaştırmak ve sorulara ve kuşkulara cevap vermek üzere büyük uğraş verdi. O günlerde dini ve siyasi iktidar ve ününün doruk noktasında bulunan Şeyh Cafer, Tahran'da Kacar kralı Fetali'yi ziyaret etti ve görüşmede krala Kaşfır Kıta adlı ünlü eserinin bir nüshasını hediye etti. Bu eser Şeyh Cafer Kaşfır Kıta'nın en önemli eseridir ve zaten bu eseri yazdığı için de Kaşfır Kıta lakabı ile ün yaptı. O günlerde İran Çarlık Rusya ile savaş içindeydi ve Müslüman yurtların korunmasına büyük önem veren Şeyh Cafer bir din merci olarak Kral Fetali'ye ordu toplamak üzere resmen izin verdi. Şeyh Cafer Kral Fetali'nin cihat fetvası talebine de olumlu karşılık verdi.
Şeyh Cafer Kaşfır Kıta, İran ve Osmanlı devletleri nezdinde büyük itibarı olan bir alimdi ve bu yüzden bazı durumlarda kelamının nüfuzu ile devlet arasındaki ihtilafların giderilmesinde etkili oluyordu. Kameri 1219 yılında İran ordusu savaşmak üzere Bağdat'a doğru sefere çıktı. Bağdat hükümdarı Ali Paşa, Şeyh Cafer Kaşful Gıta'dan İran ordusunun komutanı ile görüşmesini ve savaşı engellemesini istedi. Ali Paşa'nın önerisini Müslümanların yararına gören Şeyh Cafer hemen bu talebi kabul etti ve İran ordusunun komutanı ile görüşmesi sayesinde savaş durduruldu ve Türk ve Arap esirler serbest bırakıldı. Kameri 1221 yılında bir kez daha iki ülke arasında savaş başladı. Şeyh Cafer tekrar Bağdat hükümdarı ile İran ordusunun komutanı arasında arabuluculuk yaparak ikinci kez Müslümanların arasında savaş ve kan dökülmesine engel oldu.
Şeyh Cafer Kaşfırgıta çeşitli mezheplerin alimlerinin katıldığı Beytül Mukaddes kentinde düzenlenen İslami konferansa katıldı ve Filistinli ulemanın ricaları üzerine akşam namazından sonra konuşma yapması için tahsis edilen yüksekçe bir minbere çıktı ve kalabalığa hitaben 1,5 saat süren bir konuşma yaptı. Şeyh Cafer'in konuşması öylesine oradaki insanları etkiledi ki konuşma bitince insanlar yatsı namazını ona uymak istediklerini belirttiler. Şeyh Cafer de bu talebi kabul etti ve 4 mezhebin tüm alimleri ona uydu. Şeyh Cafer, Kudüs'te bulunduğu günlerde konferansa katılan tüm katılımcılar 5 vakit namazlarında ona uydular.
Büyük Şia alimlerin yaşamında birçok ders yatmaktadır ve bu insanların başarılı olmalarının sırrına bir nebze olsun ışık tutar. Örneğin bu insanlar nasıl alimlerin Rabbi onlara verdiği yetenekleri ve imkanları en iyi şekilde yararlandıkları, yaşamın güncellikleri, fani dünyanın karanlıkları ve sisli ortamının tutsağı olmamaları ve her an ve her zaman nefislerine hakim olmaları ve ebedi nurla aydınlanmaları ve başkalarının saadet yolunu aydınlatmaları bu sırlardan bazılarıdır.
Şeyh Cafer Kaşfırgıta'nın ders celselerine katılan ve onu her gün sokakta, çarşıda, camide ve minberde gören ve tanıyan herkes azameti karşısında boyun eğiyordu. Aslında insanlar bu büyük alimi sırf ilmi dereceleri ve siyasi zekası yüzünden büyük bilmezdi. İnsanları Şeyh Cafer'i Allah'a kulluk yolundan asla şaşmayan biri olarak bilirlerdi. Şeyh Cafer aynı zamanda cömert, mücahit, alçak gönüllü ve muttaki bir insandı ve her zaman muhtaç insanlara yardım ederdi. Şeyh Cafer elinden geldiği her türlü yoldan yoksulların ihtiyaçlarını karşılardı. Hatta bazen meclislerde bizzat ayağa kalkıp halkın nakit yardımları toplar ve ardından yoksullara dağıtırdı. Şeyh Cafer cemaat namazına çok önem verir ve insanları da namazı cemaat şeklinde kılmaya teşvik ederdi.
Şia aleminin bu büyük ve güçlü taklit merceği zaruret icap ettiğinde Müslümanların canını ve namusunu korumak için kılıç kuşanan ve mücahitlere önderlik eden ve din ve mezhep düşmanları ile mücadelede aslan misali er meydanına atılan ve geceleri Rabbinin huzurunda ağlayan ve titreyen bir kuldu. Şeyh Cafer'in her daim adeta gecenin başında kendi nefsinin hesabına bakıyor ve söz ve amellerini gözden geçiriyor ve Allahu Teala huzurunda yalvarıp yakarmakla varsa kusurların affını talep ediyor ve ilahi kattan daha iyi bir yarının olması için niyazda bulunuyordu. Şeyh Cafer biraz uyuduktan sonra seher vakti uyanır ve namaz ve ibadetle başlıyor ve şafak sökünceye dek dua ve yalvarış içinde oluyordu. Ve gün ağardığında da hemen ders celselerini ve Ehlibeyt mektebini tebliğ etmeye ve halkın sorunlarını çözmeye koyuluyordu.
Şeyh Cafer Kaşfırgıta, gerçi eş zamanlı olarak hem ilmi çalışmalarını hem dini ilimler merkezinin yönetimini ve hem telif işlerini yürütüyordu ama aynı zamanda Müslümanların sosyal ve siyasi işleriyle ilgilenmekten ve yine evi ve ailesi ve çocuklarından da asla gafil olmuyordu. Bu alim baba 3 evladını içtihat makamına ulaştırdı ve her biri yaşadığı çağın seçkin fakihi ve müçtehidi oldu. Şeyh Cafer Kaşvılgıta ayrıca 5 damadı vardı ki onların her biri de yaşadıkları çağın seçkin fakihleriydi. Anlatılanlara göre Şeyh Cafer Mekke ziyareti sırasında Mescid-i Haram'a girerken "Ey Yüce Rabbim benim hanedanımı fakihsiz bırakma" diye dua etti ve ilginçtir ki Şeyh Cafer'in hanedanı o günden bu yana birçok büyük alim ve fakihi yetiştirdi ve hanedanı fakihler ve alimler hanedanı olarak ün yaptı.
Şeyh Cafer Kaşfılgıta sonunda Ehl-i Beyt mektebini yüceltmeye ve İslam ümmetine hizmet uğrunda sarf ettiği bereketli ömrünün sonunda Kameri 1228 yılının Recep ayında Hakk'ın davetine lebbek diyerek Hakk'a yürüdü. Şeyhin naaşı Necef'te kendisinin inşa ettirdiği dini ilimler merkezinde toprağa verildi. Gerçi kara toprak bu büyük alimin nurani yüzünü örttü. Fakat değerli eserlerin üzerine hiçbir zaman eskimişlik tozu konmadı ve hiçbiri unutulmadı.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri başlıklı sohbetimizin 46. bölümünün sonuna geldik.
Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizle yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberinin mübarek yaşamında ergenlik çağını ele almak istiyoruz.
Geçen bölümlerde beyan edildiği üzere ilahi enbiyanın arasında İslam peygamberi mübarek yaşamı tüm detayları ile tarihte kaydedilen tek peygamberdir. Nitekim tüm insaflı araştırmacıların ve tarih bilginlerinin itiraf ettiği üzere Allah Resulü'nün mübarek yaşamında en ufak bir muğlak nokta yoktur.
Gerçi İslam peygamberi bi'setinden önce cahil ve asi bir milletin arasında yaşadı. Fakat o hazretle yaşadığı toplum arasında hiçbir benzerlik yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kişiliğinde ön plana çıkan özellikler ise dürüstlük, sadakat, emanetdarlık ve adalet taleplik sıfatlarıydı. Yine o hazretin mağdur ve mazlum insanları kollaması ve zayıfları zorbalara karşı koruması bilinen bir gerçekti. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kelamı hikmetli ve dolgun sözlerdi ve mükemmel bir akıl ve tedbir anlayışına sahipti.
Şimdi geçen bölümde o hazretin çocukluğunu irdeledikten sonra sıra ergenlik çağına geliyor.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Şam diyarına yaptığı son ticaret amaçlı seyahatin üzerinden yıllar geçmişti. Muhammed artık delikanlı olmuştu. O yıllarda ise amcası Ebu Talip çok zor geçiniyordu. Ebu Talip'in 5 evladı vardı ve Muhammed her ne şekilde olursa olsun amcasına yardımcı olmaya çalışıyor ve bu çerçevede amcasının koyun sürüsünü otlatmak üzere her gün çöle götürüyordu.
Genç Muhammed her zaman ve özellikle amcasının koyun sürüsünü çöle götürdüğünde ve yalnız kaldığında sürekli düşünüyordu. Genç Muhammed varlık aleminin acayip nizamı üzerinde düşünerek bu alemi bu denli düzenli ve güzel yaratan bir yaratıcının varlığı sonucuna varmıştı. Çölün sessizliği ve sakinliği Muhammed için has bir cazibesi vardı. Geceleri çölün üzerinde yıldız dolu gökyüzü genç Muhammed'i hayran bırakıyordu. Muhammed gökyüzünü özellikle yıldızlı gecelerde çok severdi ve kendi kendine bunca güzellik ve bunca azamet ve bunca güzel yıldızların hedefsiz yaratılmadığını söylüyordu. Gerçekten de ancak hekim ve kadir ve eşsiz olan Allah bu geniş alemi bunca düzen ve bunca şaşırtıcı güzelliğiyle yaratabilirdi.
Muhammed gelişme çağını geride bırakarak kemale ererken sürekli Allah'ı ve yarattığı geniş alemi düşünüyordu. O hazret bundan başka yaşadığı cahili ortamla kültür ve inanç bakımından uyum sağlayamadığı için sürekli Mekke'den kaçıyor ve Nur Dağı'nda Hira mağarasına sığınıyor ve buradaki halvetinde kentin gürültüsünden uzak, alemleri yaratan Rabbi ile yalnız kalıyordu. Hira mağarası, Muhammed'in yalnızlığını o hazretle paylaşıyordu.
Hira mağarasına uzanan yol taşlı ve engebeli bir yoldu. Fakat Muhammed gibi defalarca bu yolu kat eden bir genç için pek fazla zorluğu gözükmüyordu. Muhammed yılda bir ay boyunca Hira mağarasında kalıyor ve bu mekanı çok seviyordu. Muhammed Hira mağarasından gecenin karanlığı ve sessizliğinden azami derecede yararlanıyordu. Muhammed burada alemleri yaratan Allah'a ibadet ve dua ediyor ve kalbini iman nuru ve marifetle aydınlatıyordu.
Muhammed bazen saatlerce Hira mağarasında Mekke'ye doğru yönelerek oturuyor ve mağaranın girişinden kentin sokaklarını ve evlerini, kentte yaşayan insanları ve aralarındaki cahiliye gelenekleri ve içine battıkları fesadı izliyor ve üzerinde derin derin düşünüyordu. Muhammed Mekke'yi çok seviyordu. Fakat kente hakim olan cahiliyenin yanlış adabı ve töreleri ruhunu derinden incitiyordu.
Muhammed aşiret savaşlarına, putlara tapılmasına, kız bebeklerinin diri diri gömülmesine, mazlumların zincire vurulmasına çok üzülüyordu. Muhammed keşke bir gün gelse de Mekke bu durumdan ve beşeriyetin imajını karalayan ve çirkinleştiren bu tür yanlış inançlardan kurtulsa diye düşünüyordu. Muhammed'in kendisi Mekke ortamına hakim olan tüm bu kötülüklerden ve çirkinliklerden uzaktı. O hazret asla Mekke halkını fıskı fucur dolu meclislerine katılmıyor, putları düşman sayıyor ve cahiliye geleneklerini ve göreneklerini reddediyordu.
Muhammed'in yüzünde Hakk'ın aşkı pırıl pırıl göze çarpıyordu. O Hazret, akılsız kavminin şirke ve sapkınlığa esir olmasından ve putların önünde diz çökmelerinden büyük acı çekiyordu. Muhammed, pak bir kalp, parlak bir düşünce ve semavi bir zata sahipti. O Hazret 25 yaşına geldiğinde dürüstlüğü, doğru konuşma özelliği, sadakat ve emanetdarlığı bütün Mekke'de duyulmuştu. Kureş aşiretinden ondan daha pak ve daha yiğit ve dürüst birisi bulunamazdı. İnsanlar o Hazreti şefkati ve seçkin ahlakı ve sıfatları ile tanıyordu.
Zaman ilerledikçe de Muhammed'in ünü daha da artıyordu. O Hazret'in bakışı her zaman saygı, sevgi, edep ve mahcubiyetle beraberdi. Konuşması ilkbahar yağmuru gibi kalpleri okşuyordu. Muhammed pak ve sağlıklı yaşıyor ve verdiği söze de bağlı biriydi ve herkes onu vefası ve emanettarlığı ile biliyordu. Nitekim Risalet makamına nail olmadan yıllar önce de Emin olarak lakaplandırılmıştı.
Ebi el-Hemisa Allah Resulü'nün gençlik çağında vefakarlığı ve emanetdarlığı hakkında ilginç bir öykü anlatıyor ve şöyle diyor. Bir gün ben Muhammed'e bir mal satmıştım ve malın bedelinin geriye kalan kısmını ertesi gün Mekke çarşısında Muhammed'den almayı kararlaştırdık. Ancak ben bu anlaşmayı unutmuşum ve bir iş için Mekke'den ayrıldım. 3 gün sonra geri döndüm. 3. gün Mekke'ye geldiğimde Muhammed'le sözleştiğimiz mekanın önünden geçiyordum. Baktım, Muhammed bir taşın üzerinde oturmuş, beni bekliyor. Tam o sırada onunla anlaşmamızı hatırladım. Ona doğru gittim ve konuştum ve bu pak gencin 3 gündür anlaştığımız saatte buraya geldiğini ve benim alacağımı ödemek istediğini anladım. Onun bu denli sözüne bağlı kalmasına çok şaşırdığım gibi kendimden sözümü unuttuğum için çok utandım. İşte orada neden insanlar ona Emin lakabı verdiklerini ve genç yaşına rağmen bu kadar sevilip saydıklarını anladı.
Mazlumlara ve mağdurlara ve mustazaflara yardım etme düşüncesi öylesine Muhammed'in ruhuyla bütünleşmişti ki yiğitlerin anlaşması olarak anılan bir anlaşmaya katıldı. Bu anlaşmanın bir maddesi hiç kimseye ister tanıdık ister yabancı zulmedilmemesi ve mazlumun hakkı zalimden alınmasıydı. Bu anlaşmanın gerçekleşmesiyle sonuçlanan macera ise şöyleydi.
Günlerden bir gün orta yaşlı bir adam Kabe'nin yanı başında bir taşın üzerine çıktı ve şöyle haykırdı. Ey Kureyş'in yiğitleri! Mekke gibi bir kentte zalimane bir şekilde malı yağmalanan şu gariban mazlumun imdadına yetişin. Adam Zübeyd oğullarındandı ve malını satmak için Mekke'ye gitmişti. As bin Vail adında adamın biri onun malını satın almış ama bedelini ödememişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu sözleri duyunca çok üzüldü ve mazlum adamın hakkını her ne pahasına olursa olsun almaya karar verdi. Muhammed çareyi, macerayı kavmin önde gelen büyüklerine anlatmakta buldu. Bu maceranın ardından Mekkeli bazı yiğitler bir araya geldi ve bir daha bu gibi isyankarlıklara şahit olmamak için bir çare bulmaya karar verdi. Mekkeli yiğitler bundan böyle zayıf ve mazlum insanlara arka çıkmaya ve onlara yöneltilen zulmü bertaraf etmeye yemin etti. Muhammed de bu anlaşmaya katıldı. Anlaşma, yiğitlerin anlaşması adıyla ün yaptı ve haberi Mekke'ye yayıldı. Birçok insan yiğitlerin bu hareketini takdirle karşıladı. Ertesi gün bu yiğitler As bin Va ile yabancı adamdan aldığı malın bedelini ödemesi için mesaj yolladı. Bu durumdan panikleyen As hemen yabancı adamın parasını ödedi. Bu grup Muhammed'in katıldığı ilk gruptu. Muhammed bu yiğit insanlarla mazlumların hakkını savunmak için sözleştiği anı asla unutmadı ve bu anlaşmadan çok mutlu oldu ve anlaşma hakkında şöyle diyordu. Eğer bu anlaşmanın yerine bana kırmızı tüylü develer vermiş olsalardı bu kadar mutlu olmazdım.
Muhammed her gün amcası Ebu Talib'in koyun sürüsünü çöle götürüyor ve otlatıyordu. Ve bir an olsun sevgili amcasına yardım etme düşüncesinden gafil olmuyordu. Bir gün yine çöle gitmeye karar verdiğinde amcası Ebu Talib onu çağırdı ve şöyle dedi. Oğlum, gel sana bir haberim var. Muhammed saygıyla amcasının karşısında oturdu ve sözünü bekledi. Ebu Talib şöyle dedi, Hüveylid kızı Hatice sana mesaj göndermiş. Bilirsin bir süredir kocası ölmüş ve geride büyük servet bırakmış. Hatice bu mal varlığı ile ticaret yapıyor ve her yıl Şam ve Yemen'e mal götürüyor. Şimdi o seni emin ve dürüst biri bildiği için mallarını senin yardımınla bu ticarete yollamak istiyor. Bu öneri Allah Resulü'nün mübarek yaşamında yeni bir dönemin başlangıcı oldu ki bunu da bir sonraki bölümde ele alacağız.
Dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Lobi ve lobicilik zaman geçtikçe farklı ülkelerin karar alma süreçlerinde giderek daha fazla önem kazanan önemli siyasi kavramlardan biridir. Amerika'da lobicilik, Amerikan hükümetinin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir ve bu ülkenin karar alma çevreleri, kendi çıkarları ve hedefleri peşinde koşan farklı lobilerle doludur. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika'daki siyasi davranışı doğru anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Merhaba, ben Mehtap Mahir. Bugünkü sohbetimizde sizlerle olacağım. Bu amaçla Kudüs İbrani Üniversitesi'nde profesör olan Alan Rosenthal'ın Amerika'da Lobi ve Lobici kitabına başvurduk ve birkaç bölümde bu kitabın içeriğinden ve diğer mevcut kaynaklardan yararlanarak Amerika'nın iç ve dış politikasında lobi ve lobicilerin rolünün yanı sıra bu ülkedeki lobi türleri hakkında konuşacağız. Bu bölümde size Küba ve Yunan lobilerini ve onların Amerikan siyasi alanındaki yerini anlatacağız. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu bölümde size Küba ve Yunan lobilerini ve onların Amerikan siyasi alanındaki yerini anlatacağız. Kübalı Amerikalılar, Küba'da doğmuş veya Küba kökenli olan Amerikan vatandaşlarıdır. Resmi nüfus sayımına göre Kübalı Amerikalılar, Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun 2 milyondan fazlasını oluşturuyor ve her ne kadar farklı Amerika eyaletlerinde, Florida ve Miami'de kendi toplulukları olsa da, Küba'ya yakınlıkları nedeniyle varlıkları daha etkileyici ve tutarlıdır. Kübalıların Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş çaplı göçü 19. yüzyıla ve 10 yıllık Küba bağımsızlık savaşlarına ve mücadelelerine kadar uzansa da 1959'da Küba'daki devrim ve Fidel Castro'nun iktidara gelmesinden sonra Amerika'ya göçün ana dalgalarından biridir. Bu ülkede iktidara yükseliş başladı ve siyasi ve ekonomik koşullar temel etken oldu. Bu nedenle çoğu Kübalı kendilerini siyasi mülteci olarak görüyor ve Amerika'daki varlıklarını Castro hükümetini ve onun sosyalist devrimini devirmeye yönelik çabaları örgütleme fırsatı olarak görüyor. Amerikan hükümeti de görünüşe göre Küba soyundan gelenlerin siyasi mülteci olarak yasal tanımına katılıyor ve buna dayanarak onlarla diğer Latin Amerikalı göçmenlerden farklı bir etkileşim yöntemi kullanıyor. Amerika'da olmak, adı geçen göçmenlere kapasite oluşturarak, lobi yaparak ve kamuoyunu yönlendirerek Castro hükümetine karşı en güçlü yabancı muhalefeti yaratma ve Küba ambargosunu kaldırmak için söz konusu hükümete mümkün olduğunca fazla baskı uygulamak için araçlarını kullanma fırsatı verdi. Dolayısıyla geçen yüzyıl bunun en bariz sonucu olarak değerlendirilebilir. Eisenhower liderliğindeki Amerika hükümeti, Castro liderliğindeki Küba devrimci hükümetini tanımasına rağmen çok geçmeden devrimci hükümetin tarım sektöründeki reformları ve Amerika'ya ait sanayilerin millileştirilmesi Amerika'nın çıkarlarıyla ciddi bir çatışmaya girdi ve iki ülke arasındaki ilişkiler hızla kötüleşti. Sonuç olarak Amerika hükümeti yavaş yavaş Küba'ya ticari yaptırımlar uyguladı ve ihtiyaç duyduğu petrol ve diğer malzemeleri göndermeyi reddetti. Eisenhower'in hükümeti bununla da yetinmedi ve CIA'yı Kübalı mültecileri Castro hükümetini devirmek üzere organize etme, eğitme ve donatma göreviyle görevlendirdi. Bir yandan Küba'daki Amerikan varlıklarının ilan edilmesi, bir yandan da Castro hükümetinin Sovyetler Birliği ile ilişkiler kurması yönündeki ulusal sürecin devam etmesiyle birlikte Küba ile Amerika arasındaki ilişkiler yeni bir aşamaya girdi ve iki ülke arasındaki tüm diplomatik ilişkiler kesildi. Domuzlar Körfezi'nin işgali sırasında CIA'nin başarısızlığa uğraması ve Castro hükümetini halk desteğinin artmasının ardından Amerika hükümeti Castro'yu devirmek amacıyla Küba projesi veya Firavun Faresi Operasyonu adında yeni bir program ortaya koydu. Çok çeşitli psikolojik, politik, casusluk ve terörist operasyonları içeriyordu. Bu gelişmeler Kübalı göçmenlerin kapsamlı Amerikan yardımlarından yararlanarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi, sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerini olanak tanıdı. Bu bağlamda 1966 yılında Amerika Kongresi Kübalı mültecilere 1,3 milyar dolardan fazla para tahsis edilmesini öngören Küba Reform Yasası adlı bir yasayı kabul etti. Hatta Amerikan hükümeti Kübalı göçmenlerin kamu desteğinden, tıbbi hizmetlerden, eğitim kurslarından ve burslardan yararlanabilmeleri için koşullar sağladı ve Castro hükümetine karşı daha tutarlı ve güçlü örgütler oluşturdu. Bu durumda Miami, Florida ve Union City'de büyük Kübalı göçmen toplulukları oluştu ve bu bölgeler Küba kültürünün ana merkezleri haline geldi. Amerikan kökenli Küba topluluğu geçtiğimiz yıllarda Amerikan kültürüne iyi uyum sağladı ve Miami gibi bölgelerde daha da belirgin Küba özellikleri gösterdi. Hali hazırda Kübalı Amerikalılar Amerika'nın 50 eyaletinde yaşıyor ve bu eyaletlerin siyasi ve ekonomik alanlarında başarılar elde etmiş durumdalar. Elbette şunu da belirtmek gerekir ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kendi çıkarlarına ve Amerika'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki ana vatanın hükümetine hizmet eden çoğu etnik lobiden farklı olarak Küba lobisi, Fidel Castro'nun devrimci hükümetine karşı muhalefet temelinde oluşturuldu ve son 50 yılda Amerikan hükümetinin geniş desteğinden yararlandı. Bu destekler Küba kökenlileri ekonomik durumlarında kayda değer iyileşmenin yanı sıra kayda değer sosyal ve politik başarılar elde etme ve önemli yönetici veya yasama pozisyonlarına ulaşma fırsatı verdi. Amerika'nın Küba devrimci hükümetine baskı uygulamak için kullandığı ana araçlardan biri, 1962'den bu yana yürürlükte olan ekonomik yaptırımlardı. Bu yaptırımlar 1992 yılında Küba Demokrasi Yasası adı altında genişletilerek 1996 yılında Holmes-Borton Yasası adıyla devam etmiş, 1999 yılında ise kapsamı genişletilmiştir. Bu yaptırımlar devam etti ve bunların güçlendirilmesi ve sürdürülmesi Küba lobisinin en temel meselesidir. Son zamanlarda eski Amerika Başkanı John Fitzgerald Kennedy tarafından imzalanan başkanlık emri ve Küba ile ticaret ambargosundan yaklaşık 60 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Arşivi gizliliği kaldırmış onlarca belge yayımladı. Bu da ambargonun Kübalı devrimci lider Fidel Castro hükümetinin devrilmesi, açlığı ve umutsuzluğu kışkırtma saikiyle başlatıldığını gösteriyor. Belgeler ayrıca Kübalılar arasında sıkıntı ve hayal kırıklığı yaratmaya yönelik ekonomik baskının temel motivasyonunun ücretleri düşürmek, açlık çaresizlik yaratmak ve hükümeti devirmek amacıyla Küba'ya para ve malzeme transferini yasaklamak olduğunu ortaya koyuyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya 60 yılı aşkın süredir uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargo, insanlık tarihinin en uzun yaptırımlarıdır. Bu, Washington'un bu Karayip ülkesinin halkına acıyı, açlığı ve çaresizliği dayatmadaki insanlık dışı ve gayrimeşru politikalarının en üst seviyesini tasvir ediyor. Belki de bazı Küba lobi gruplarının bugün bu yaptırımlara destek vermemesinin ve Küba ile güçlü kültürel ve ekonomik ilişkiler kurarak iktidardaki hükümeti vurmak istemesinin nedeni budur. Bu odaklanma Küba lobisinin muhafazakar olmasına ve Castro hükümetine karşı her zaman sert bir yaklaşım sergileyen Amerika Cumhuriyetçi Partisi'nin geleneksel destekçilerinden biri olmasına neden oldu. Yunan lobisi Amerika'da aktif varlığı olan bir diğer lobidir. Yunan-Amerikan veya Yunan asıllı Amerikalı terimi, soyları Yunanistan'a dayanan Amerikalıları ifade eder. Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Örgütü'nün 2000 yılındaki raporuna göre Amerika'da yaklaşık 1.153.000 Yunan kökenli insan yaşıyor ve bunların yaklaşık 435.000'i kişisel çevrelerine zarar verecek şekilde Yunanca konuşuyor. Yunan diasporasının önemli bir parçası olan Yunan Amerikalılar, bu ülkedeki Ermeniler, İrlandalılar ve benzeri gibi diğer diasporalar gibi ana vatanlarıyla güçlü bağlara sahiptir ve deneyimleri ve mali kaynakları nedeniyle Yunanistan'ın önemli halklarından biridir ve bu ülkede modernleşme ve süreklilik faktörleri dikkate alınmaktadır. Amerikan kökenli Yunanlılar özellikle seçmen oylarını çekme ve yönlendirme yoluyla siyasi desteğinin yanı sıra Yunanistan'daki başlıca yabancı yatırımcılardan biridir ve lobi ve çeşitli nüfuzlu gruplar kurarak özellikle bu alanda Yunanistan'ın ulusal çıkarlarına katkıda bulunarak bu ülkenin çatışmalarına ve dış sorunlarına destek veriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlıkları 200 yıldan fazla süren Amerikan kökenli Yunanlılar, Amerikan toplumuyla bütünleşmeyi ve çeşitli sosyal, politik, kültürel ve ekonomik alanlara katılmayı başardılar. Kuşkusuz Yunan medeniyeti ve batıdaki hayranlığı, Yunan toplumunun Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul görmesi ve Amerikan toplumuyla daha hızlı yakınlaşmasında önemli faktörlerden biri olarak değerlendirilmelidir. Yunanlıların Amerika'daki belgelenen ilk ortaya çıkışı, 500'den fazla Yunan işçinin Florida'ya göç ettiği 1768 yılına kadar uzanıyor. Bu bölgenin eski etnik topluluklarından biri olan Rum asıllı Amerikalılar topluluğu, son yıllarda Amerika'daki örgütsel kapasitesini ve nüfuzunu arttırmayı başarırken, bir yandan da vatanla güçlü siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkiler kuruyor. Rum kökenli Amerikalılar, dini örgüt ve kurumlar başlarında Amerika Rum Ortodoks Kilisesi olmak üzere, din dışı örgütler gibi Amerikan Yunan Eğitim Derneği gibi oluşturarak bu ülkede lobicilik gücü kazanmaya çalıştılar ve Amerika'daki çıkarlarını güvence altına alırken Yunanistan'ın ulusal çıkarlarını, özellikle de uluslararası arenadaki çıkarlarını güvence altına alacak adımlarda atmalı. Bu rol o kadar büyük bir roldü ki 1970'li ve 80'li yıllarda Yunan lobisi Siyonist lobiden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ikinci etnik lobi olarak adlandırıldı. Hali hazırda Amerika'daki Yunan lobisi kültürel, siyasi ve sosyal nüfuzunu genişletmenin yanı sıra gündeminde bir dizi meseleyi barındırmakta ve bunlarla ilgili olarak Yunanlıların çıkarlarını güvence altına almaya çalışmaktadırlar. Bu konular şunları içeriyor. Bunlardan ilki Makedonya'nın isimlendirilmesidir. Yunanistan ile kuzey komşusu Makedonya Cumhuriyeti arasında 1991'den bu yana bu ülkenin adı konusunda yaşanan anlaşmazlık Yunanistan'ın önemli ulusal sorunlarından biri olmuştur ve Yunanistan'ın bu isimlendirmeye güçlü muhalefeti, örgütün müdahalesi, Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşları da gündeme getirmiştir. Yunanistan, eski Makedonya'nın Yunanistan'ın çok büyük bir kısmını içermesi ve Makedon hükümetinin bu kısım üzerinde hak iddia etmemesi için bu ülkenin Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra Makedonya'nın adının ve bayrağının da buna göre değiştirilmesi yönünde talepte bulunulmuştur. Bu bağlamda Yunanistan 1995 yılına kadar Makedonya'yı tanımayı reddetmiş. Ancak Amerika ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla onu eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti adı altında tanımayı kabul etti. Ancak Makedonya'nın isim sorunu devam ediyor ve iki taraf arasında Birleşmiş Milletler gözetiminde müzakereler sürüyor. Amerikan Yunan lobisi her zaman Makedonya'nın adının Amerika dahil diğer ülkeler tarafından tanınmasını engellemeye çalıştı. Amerika'daki Yunan lobisinin takip ettiği diğer konulardan biri de Türkiye ve Yunanistan ile ilgili birçok konuyu kapsayan Türk sorunlarıdır. Bunlardan biri Kıbrıs meselesidir. Türkiye 1974 yılında Cumhurbaşkanı Makarios'a darbe bahanesiyle Kıbrıs'a saldırmış ve topraklarının yaklaşık %40'ını işgal ederek 162 bin Kıbrıslı Rum'un yani Kıbrıs nüfusunun 1/4'inin yerinden edilmesini ve Amerika dahil diğer ülkelere göç etmesine neden olmuştur. O tarihten bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nde Kıbrıs'ın işgalini kınayan birçok karar alındı. Güney Kıbrıs Rumlarına geniş destek veren ve aslında Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs'a ilhak edilmesini ve yerinden edilenlerin geri dönmesini isteyen Yunan hükümetinin yanı sıra Rum asıllı Amerikan lobisi de bu alanda oldukça aktif olmuş ve Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs'a yönelik çözümlerinin ve belirtilen hedeflerin takipçisi olmuştur. Amerika'daki Yunan lobisinin Türkiye meseleleriyle bağlantılı olarak takip ettiği bir diğer konu ise Ege Denizi'nin sınırlarıyla ilgilidir. Ege Denizi'nin mavi bölgesinin belirlenmesi Türkiye ile Yunanistan arasında 1970'li yıllardan bu yana iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyen bir diğer önemli konudur. Ege sorunu olarak bilinen söz konusu mesele 1987 ve 1996 yıllarında iki ciddi çatışmanın yaşanma ihtimaline yol açmış ve iki ülkeyi birbiriyle savaş sınırına itmiştir. Bu anlaşmazlığın farklı boyutları var ve su bölgesi, hava sahası bölgesi, ticari alanlar ve kıtasal kıyıların kullanımı gibi konuları içeriyor. Her ne kadar 1998 yılından itibaren Türkiye'nin daha esnek davranmasıyla söz konusu sorunların çözümü mümkün hale gelse de Ege sorunu bugüne kadar çözümsüz kalmıştır. Amerikalı Rum lobisi Yunan hükümetiyle birlikte söz konusu çatışmada Türkiye'nin Amerika ve uluslararası toplum tarafından yaygın biçimde kınanmasına neden olmaya çalışıyor. Puntos Rumlarının soykırımı da Amerika'daki Yunan lobisinin takip ettiği konulardan bir diğeri. Yunanlılara göre İontik Rum soykırımı Karadeniz'in güneydoğusunda tarihi bir bölge olan Puntos'ta yaşayan Rumların Osmanlı yönetimi ve sonrasında Jön Türk yönetimi döneminde öldürülmesine kadar uzanmaktadır. Yunan otoriterlerine göre batılı tarihçilerin ve diplomatların söz konusu olay sırasındaki ifadelerine dayanarak dönemin Türk hükümeti Batı Anadolu'nun bir kısmının Yunanistan tarafından ele geçirilmesine tepki olarak söz konusu bölgedeki Rumları öldürmüştü. Türkiye söz konusu soykırımı inkar etmiş, Yunanistan ve Kıbrıs dışında hiçbir ülke Puntos Rumlarına yönelik soykırımı tanımamıştır. Görüldüğü gibi Amerikan-Yunan lobisinin ilgilendiren konuların çoğu Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunlar kökleri 19. yüzyılda Avrupa'da yaşanan göç değişimlerini, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişmelere kadar uzanan meseleler üzerinde yoğunlaşıyor. Rum asıllı Amerikalılar, Türk hükümetinin siyasi, diplomatik, ekonomik ve benzeri her alanda hedeflerini gerçekleştirmesini engellemeye çalışıyor. Buna göre Kıbrıs meselesini öne çıkararak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı olduğunu veya üyeliğini Ermenilerin Osmanlı Türkleri tarafından soykırıma uğratıldığına ilişkin iddiayı desteklemek, Türk hükümetinin Kürtlerin insan haklarını ihlal etmesi ve Türkiye'nin Kuzey Irak'ı istikrarsızlaştırma niyeti de söz konusu lobi tarafından ele alınmış olup Amerika'daki Ermeni lobisi ve Türkiye karşıtı diğer lobilerle yakınlaştırmalar görülmektedir. Değerli dinleyiciler, Amerika'da lobi ve lobicilik isimli sohbetimizin bir diğer bölümünün de sonuna geldik. Bu bölümde Amerika'daki Küba ve Yunan lobilerinin tarihini incelerken, bu lobilerin Amerika'daki temel amaçlarını ve peşinde koştukları konuları sizlere anlattık. Bir sonraki bölümde sizlere Amerika'daki bir başka lobi grubu hakkında bilgiler vereceğiz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.